Ayrım 44 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 575 89. Bölüm Ben Filotei 15 Komite mülkümüzü değerlendirmeye geldiğinde hiçbirimiz çok endişelenmemiştik. Zaten sınır dışı edileceğimizi de düşünmüyorduk çünkü biz Yunanca konuşamıyorduk. Yalnızca Leonidas Efendi biliyordu Yunancayı, bir de peder Kristoforos. Biz Yunanlı değiliz, biz Osmanlıyız dedik. Komitede artık Osmanlı diye bir şey yok. Eğer Müslümansanız o zaman Türksünüz. Eğer Hristiyansanız ve Ermeni de değilseniz ve buralıysanız o zaman Yunanlısınız dedi. Biz de herhalde kim olduğumuzu biliriz biz dedik. Onlar da bizi görmezden gelip mülklerimizin değerlendirmesini yapmayı sürdürdüler. Böylece jandarma resmi bir fermanla birlikte geldiğinde bize gitmek için hemen hemen hiç zaman da verilmemişti. Hepimiz için çok kötü bir şok oldu ve kimse ne yapacağını bilemedi. Yanına ne alacağını ve paniği size anlatamam. Çoğu insan mülkünü satacak bir komşu arıyordu ama herkes bunu aradığı için kimse iyi fiyat alamadı. Babam Charitos herkes gibi çanak çömlek ve halıları yüklenmiş ortalıkta dolanıp bunları satmaya uğraşıyordu. İşçi taburundan kaçtığı için erkek kardeşim Mehmetçik bir kanun kaçağıydı ve ona mesaj ulaştırmanın hiç yolu yoktu. Annem Polikseni eşyalarımızı toplar ve gerekli malzemeyi bir araya getirirken bile ağlıyor, iki eliyle saçını yoluyordu. Sonunda bir gün geri gelip de almak umuduyla sandığını Abdülhamit Hoca'nın dulu Ayşe'ye bırakmaya karar verdi. Sandığın Ayşe'nin evine taşınmasına yardım ettim. Ayşe Hanım çok rahatsız oldu ve bizim kendisini yatıştırmamız gerekti. Benim açımdan en kötüsü İbrahim'le sözlü olduğum için o da keçileri ve köpeği köpekle birlikte kayalıkta olduğu için ikiye parçalanmış olmamdı. Ben bir Hristiyandım ama eğer onunla evlenirsem Müslüman olacaktım. Ne yapacağımı bilmiyordum. Onu seviyordum ama aklının hala başına gelmediğini biliyordum. Ayrıca gelmek üzere olduğunu da biliyordum. Babamı ve annemi seviyordum. Yeni memleketimize onlarla birlikte gitmek istiyordum. Fakat aynı zamanda kalmak ve eğer iyileşirse sevdiğimle evlenmek de istiyordum. Bu sorunları artık dayanamaz hale gelene kadar kafamda evirip çeviriyordum. Üzüntüden çıldıracağımı sandım ve annem başka tarafa bakarken sokağa çıkıp yukarıya doğru koştum. Eskiden Ermenilere ait olan evleri geçtim, dikenlerle mezarların arasında koştum ve köpekle karşılaştım. Ona lütfen köpek efendi, İbrahim keçileri nereye götürdü diye sordum. Adam tepenin denize bakan üst kısmını gösterdi ve parmağını bana gitme der gibi salladı. Ama ben yine de gittim. 90. Bölüm Leyla Hanım'ın Rüstem Bey'e mektubu. Drosula bunca zamandır Filotei ile birlikte hizmet ettiği metrese alelacele veda etmek için Rüstem Bey'in evine koştuğunda Leyla'nın öyle bir tepki vereceğini asla bilemezdi. Osman Çavuş ile jandarmalarının gelişi dolayısıyla geri kalan herkesin paylaştığı şok, perişanlık yerine Leyla'nın telaş ve heyecan belirtileri göstermişti. "Sahiden de hepinizi Yunanistan'a mı götürüyorlar?" diye sorup duruyordu. "Yunanistan'da nereye?" ''Ulaşımınız neyle olacak? Ne kadar sürecek?'' Ve Drosula omuz silkerek tekrarlamak zorunda kalmıştı. ''Kimse bilmiyor, kimse bilmiyor. Taşıyabildiğimiz her şeyi yanımıza alıp meydanda toplanmak zorundayız. Bize bütün söylenen bu.'' ''Yunanistan'' demişti Leyla hayretler içinde. ''Sizi Yunanistan'a götürüyorlar.'' Gözlerinde sarhoş olabileceğini düşündürecek bir ışık vardı. Drosula'nın kalıp da Leyla'nın bu tuhaf hayretiyle oyalanacak zamanı yoktu. Her sabah bir türlü geçmeyen dış ağrısını bastırmak için tükettiği rakı yüzünden çoktan sarhoş olmuş ve elden ayaktan kesilmiş olan aile reisiyle uğraşmakta olan annesinin yanına dönmeliydi. Buna ilaveten Drosula ne yapacakları konusunda kocasının kararını beklemek zorundaydı. Gerasimos'un hem çılgınca hem de izlenecek tek yol gibi görünen bir planı vardı. Dolayısıyla Drosula Leyla Hanım'a sarılmış, her ikisi de eğer Tanrı izin verirse tekrar görüşmeyi dilemişler ve sonra Drosula'yı yaklaşan gidişin toplanma kaosuna doğru koşturup gitmişti. Heyecandan titreyen ama uygulamaya sokmak ve başına tehlikeli belalar açmak üzere olduğunu bildiği aptalca eylemle dehşete de düşmüş olan Leyla, haremde bir anlığına oturmuş ve akıllıca düşünmeye çalışmıştı. Rüstem Bey birkaç gündür uzaktaydı, yamaçlarda ava çıkmıştı ve şimdi ne yapmak üzere olduğunu düşündükçe Leyla'nın yüreği burkuluyordu. Kağıt ve kalem istedi. Masanın başına oturup özenli bir şekilde yazmaya başladı. Gözyaşları yanaklarından aşağıya dökülürken yazdı. Aslanım, size bunu korkunç bir acele içinde yazıyorum. Çünkü kısa zamanda çok iş yapmak zorundayım. Öyle zannediyorum ki siz bunu okumaya asla muvaffak olmayacaksınız. Ama eğer hiçbir şey yazmadan bırakıp gitseydim kendimi çok kötü hissederdim. Okuma bilip bilmediğinizi hala bilmiyorum. Hiç anlayamadım. Zaten Yunan harfleriyle ve Yunanca yazmak zorundayım. Çünkü sadece Yunan harfleriyle yazmayı biliyorum. Yunan harfleriyle Türkçe yazmaya çalışacak kadar zamanım yok ve Türk harflerini de hiç bilmiyorum. Öyle anlaşılıyor ki ben aslında bu mektubu kendime yazıyorum. Aslanım, şunu bilmelisiniz ki siz beni Kardelen'den satın aldıktan sonra ben sizi evvela korku belası ve öyle gerektiği için sevdim. Sonradan hem bedenimle hem de ruhumla size tepeden tırnağa aşık oldum. Bunlar bizim cennet yıllarımızdı. Sonra aşkımız giderek bir erkek kardeşle bir kız kardeşin sevgisine dönüştü. Bunlar da bizim gönül hoşluğu ve huzur yıllarımız oldu. Dolayısıyla aşkımızın artık bu hale gelmiş olmasından ötürü benim için artık bu yerden ayrılmak ve sizi çok kederlenmeden sevmeye devam etmek mümkün. Sizi özleyeceğim ve yüreğimde daima Rüstem Bey biçiminde bir boşluk olacak. Ne vakit ut çalsam, ne vakit sarımsak yesem veya birlikte yaptığımız türden şeyler yapsam sizi hatırlayacağım. Sizi özleyeceğim ama üzüntüm dayanılmaz olmayacak. Çünkü artık birbirimizi aşıklar gibi değil, kardeş gibi seviyoruz. Umarım ki sizin yüreğinizde de her zaman Yovanna biçiminde bir boşluk olur. Aslanım, ben Leyla değilim. Sizi çok uzun bir süredir aldatmaktayım. Çerkez de değilim ve öyle olduğumu düşündüğünüz için bana daha çok değer vermiş olduğunuzu biliyorum. Size şunu da söylemek zorundayım ki ben Müslüman da değilim. Benim adım Yovanna'dır ve ben Yunanlıyım. İthaka diye küçük bir yerde doğmuşum ve terk ettiğimden beri bütün kalbimle oraya geri dönme özlemi içindeyim. Yüreğimde her zaman İthaka için bir boşluk olmuştur. Şimdi Yunanistan'a bir yolculuk örgütlenmiş ve bu İthaka'ya gitmem için önüme çıkmış bir fırsattır. Artık hiç çocuk sahibi olamayacağımı düşünmekteyim ve bu geride kalan akrabalarımı aramak için bir gerekçe oluşturuyor ki bir gün kemiklerim doğru yerde istirahat etsinler. Aslanım, küçük bir kızken iyi bir aileye mensuptum. Gördüğünüz gibi yazabiliyorum ve söylediğimin kanıtı da budur. Teknelerini kumluğa oturtup kıyıya çıktıktan ve annemle babamı dövüp mallarını ve hayvanlarını aldılar. Sırf ahlaksızlık olsun diye evlerini tahrip ettikten sonra beni evin arkasındaki zeytinlikte saklanırken bulmuş olan kötü adamlar tarafından kaçırılmıştım. Bana çok kötü muamele etmişler ve çok taciz etmişlerdi. İlk defa Sicilya'da satışa çıkarıldım ve sonra Kıbrıs'ta ve sonra da İstanbul'a, Kardelen'e satıldım. Öyle tahmin ediyorum ki siz buralarda ağa da olsanız pek dünya adamı olmadığınızdan Kardelen'in gerçekte ne olduğunu anlamadınız. Siz asla bir kent tarafından kirletilmiş değilsiniz. Kardelen aynı zamanda kadın olan bir erkek. Allah'ın kurbanlarından biriydi ama bana iyi davranan ilk insan o oldu. Beni bugünkü halime de o getirdi. Ut öğrenmemi sağladı ki hayatımın en büyük zevklerinden biri budur. Bana iyi bir cariye nasıl olunur ve lüksün tadı nasıl çıkartılır bunları da öğretti. Beni satın aldığınız paradan çokça bir miktarını bana verdi ve sizin bundan haberiniz olmadı. Aslanım, bütün bu geçen yıllar içinde itiraf etmekten utanacağım bir sürü yolla aptal yerine kondunuz. Sizi aldattığım için utanıyorum ama birlikte keyfini sürdüğümüz bir yığın zevk adına yapmış bulunuyorum yaptıklarımı. Aslanım, Yunanlıların bana gerçek adımla hitap etmesini, kendi dilimi konuşmayı ve dilimin tatlı melodisinin kulağıma dolmasını özlüyorum. Buraya gelip de Rumların Yunanca konuşmadığını anladığımda hayal kırıklığına uğramıştım. Şimdi öğrenmek zorunda kalacaklar. Aslanım, eğer burada kalsaydım İthaka adını sayıklayarak ölecektim. İthaka'da ölürken dudaklarımda sizin adınız olacak. Diyeceğim ki Rüstem, aslanım benim ve öleceğim. Siz öldüğünüzde dudaklarınızda benim adım olsun ve zihninizin gözünde canlanan çehre de benimki olsun. Aslanım, lütfen peşimden gelmeyiniz. Bunca yıldır rüyalarımı işgal etmiş olan ve yüreğime görünmez bir halatla bağlanmış olan, şimdi beni kendisine doğru çekmekte olan İthaka'yı, kendi irademe karşı gelsem bile bulacağım. Eğer varsa dilerim siz de kendi İthaka'nızı bulasınız. Eğer yoksa bir tane edinmelisiniz. Seyahat edemeyecek kadar yaşlı ve tembel olan ve sizi beni sevdiğinden çok daha fazla sever hale gelen Pamuk'u size bırakıyorum. Ona iyi davranmalısınız. Çünkü bütün korkunuza rağmen ehli kekliklerinizden bir tanesini bile yemedi. Ona peynir ve ciğer parçaları yedirmeyi unutmayın. Ve artık bütün dişleri dökülmüş olduğu için keçe topaklarını kendisi kopartıp atamadığından keçeleşen kürkünü fırçalamayı unutmayın. Öldüğünde avludaki portakal ağacının altına sevdiği yerde gömülmesini sağlayın. Ve köpekler ya da kuşlar paralasın diye sakın sokağa atmayın. Yanıma sadece gerekli şeyleri ve udumu, bana almış olduğunuz ilk hediye olan ve benim de dünyada en fazla değer verdiğim şey olan, alnıma taktığım altın sikkeleri, bana aldığınız diğer hediyeleri alıyorum ki sizi hatırlayayım. Yoksa satıp da zengin olayım diye değil. Aslanım, bütün kalbimle, aşkımla, minnetlerimle cennette bir daha karşılaşana kadar elveda. Bu sizin Leyla'nız olan İonna'nızdır ki, hangi isim altında olursa olsun isimlerden bağımsız olarak sizi sevmektedir. Hristiyanların gidişinden sonraki günün şafağının en erken anlarına kadar bekledi. Sonra Pamuk'u kucaklayıp uzun bir an boyunca yüzünü son defa onun boynuna gömerek hizmetkarlar uyanmadan dışarıya süzüldü. Omzunda udu ve küçük bir kumaş torba, metreslere yaraşan kılıklarının en gösterişlisine bürünmüş olarak, ayağında en kalın tavanlı terlikleriyle mültecilerin peşine takıldı. Onları yakalayabileceğine güveniyor ama yakalayamayacağını düşünerek ödü kopuyordu. Rüstem Bey sonunda avdan eğerine bir geyik asılı olarak döndüğünde kasabanın yarısını boş buldu ve hizmetkarlarının yarısının da gitmiş olduğunu görerek hayrete düştü. Kalanlar ise Leyla Hanım'a ne olduğunu izah edemeyecek kadar dehşete düşmüş gibiydiler. Harem'de mektubu buldu. Kendini bütün ağırlığıyla divana bıraktı ve mektuba, sanki uzun süre yeterince dikkatle bakarsa konuşmasını sağlayabilirmiş gibi uzun uzun baktı. Kızgın bir halde kasabana mektubu okutacak birini bulmaya yollandı ama bu zaten bir tek Daskalos Leonidas olabilirdi ve o da gitmişti. Bir nedenle sanki içinden Leyla'nın bunu yasakladığını bilmiş gibi Hristiyanların peşine düşmedi. Rüstem Bey mektubu itinayla muhafaza etti, katlayıp aile Kur'an'ının içine yerleştirdi ve asla tercüme ettirmedi. Hiç çözülmeyen sırrı, mektubun statüsünü onun gözünde içinde durduğu kitap kadar kutsal bir hal alıncaya kadar yükseltti. Rüstem Bey kendini kontrol edebilen mağrur bir beyefendiydi ve mektubun üstündeki mürekkebin üstünde garip dairesel yuvarlaklar oluşmasına yol açan şeyin ne olabileceğini anlaması için aradan çok zaman geçmesi gerekti. Leyla Hanım ikinci günün sonunda Hristiyanlara yetişti. Pisti, açtı, yorgundu ama ruh hali iyiydi. Konaklama yerine girerken özel bir tavır alıp güvenle yürüdü ve başını dik tuttu. Düşmanca bir tepkiyle karşılaştı ve düşmanca bir tepkiyle karşılanmasına şaşırmadı. İlk şaşkınlıkları geçen Hristiyanlar ve özellikle de kadınlar az sonra aleyhinde mırıldanmaya başladılar. ''Ne işi var bunun burada? Rüstem Bey'in Çerkez metresini aramızda istemiyoruz. Neden böyle bir kaltakla birlikte yürümek zorunda kalalım ki?'' Saygın kişilerin açıklamalarını dinleyen Peder Kristoforos, Leyla ateşin yanında yere oturup su toplamış ve ağrıyan ayaklarından papuçlarını çıkartırken yanına geldi. ''Leyla Hanım, siz niye geldiniz?'' diye sordu. ''Bizim aramızda size yer yok. Nasıl olur da Yunanistan'a gelebileceğinizi düşünürsünüz? Burada kimse sizi istemiyor.'' Leyla Hanım ona bakmadı bile. ''Ey mai pio elinida apo olussas'' dedi kesin bir tavırla. ''Genetika stin itaki kai esisten isaste paramia ageli abo bastardi Turki.'' Peder Kristoforos'un Yunancası kilisede kullanılan ve papazlığı yüzünden mekanik olarak öğrendiği bir çeşitlemeden ufak tefek parçalarla sınırlıydı ve zor anladı bu beklenmedik cevapla apışıp kaldı. Kendisi Leyla'ya ana dili olan Türkçe ile hitap etmişti ve ateşin etrafında duranlara ''Ne dedi, ne diyor?'' diye sordu. Alevlerin hemen yakınında oturmakta olan Daskalos Leonidas kendi dilinin konuşulduğunu duyunca sessiz yüzünden bir anlığına sıyrılmıştı. Heyecanlanarak yorgun yorgun Peder Christophoros'a baktı. ''Ben size tercüme edeyim.'' dedi. Leyla Hanım dedi ki, ''Ben tek tek her birinizden daha çok Yunanlıyım. İthaka'da doğdum ben. Sizse bir avuç Türk melezi dışında bir şey değilsiniz.'' ''Bunu mu dedi?'' diye sordu kulaklarına inanamayan Peder Christophoros. ''İsa bize merhamet etsin.'' ''Bundan böyle.'' dedi Türkçe'ye dönen Leyla Hanım. ''Benim adım İonna ve hepiniz bana saygılı davranacaksınız.'' 91. Bölüm. Kefalonya'da sürgünde olan Drosula Filotei'nin ölümünü hatırlıyor. Öylece toparlanıp götürülmüş olmamamız şimdi inanılmaz görünüyor gözüme. Bugünlerde olsa işler böyle olmazdı eminim. Bugünlerde kimse bütün bu insanları evlerinden çıkartıp başka bir ülkeye göndereceğiz diyemezdi kimse herhalde. O günlerde biz çok fazla soru sormazdık. Eğer jandarmalar gelir de size gitmeniz gerektiğini söylerse hemen giderdiniz. O zamanlar bizler basit insanlardık, yumuşak başlıydık ve otoriteye boyun eğme alışkanlığımız vardı. Yani anlayacağınız Yunanlılara hiç benzemiyorduk. Türklerden bir kısmı bize reaya derdi ki bu sığır sürüsü anlamına geliyordu. Koçam çok da basit biri değildi. Onda sığır sürüsü zihniyeti yoktu. Öyle oldu ki jandarmalar geldiğinde o balıkta değildi. Eğer balıkta olaydı o zaman Tanrı bilir onsuz başıma neler gelecekti. Çünkü hiçbir seçim hakkım olmayacaktı. Ve kim bilir Mandras'la ben kendimizi nerede bulacaktık sonunda. Bu da gösteriyor ki insanın kaderi en küçük şeylere bağlı. Oğlumu tanıyorsunuz kuşkusuz. Ona Mandras adını taktık. Çünkü ben büyük babamın onun adının Mandras olması gerektiğini söylediği bir rüya görmüştüm. Herkes dedi ki Mandras mı? Ne biçim isim bu Mandras? Kim duymuş bu adı daha önce? Ve ben dedim ki ben duydum. 8 aylık hamileyken büyük babam söyledi bana. Onlar dedi ki ama ya babasının veya büyük babasının ya da birinin adını almalı. Hiç olmasa bir azizin ismini taşımalı. Ve herkes bilir ki hamile kadınlar böyle garip isteklerle aşererler. Çok tartışma oldu ama ben çok inatçıydım ve sonunda bir gün kocam beni bir kenara çekti ve dedi ki bana bak bütün bu anlaşmazlıklardan bıktım usandım. Niye çocuğu belli bir isimle vaftiz ettirip başka bir isimle çağırmıyoruz? Herkesin bir takma adı oluyor nasılsa. Bir süre direndim ama sonunda kocamın sağduyusu üstün geldi ve böylece esasında Aziz'in adıyla Menas olarak vaftiz edildi. Doğal olarak ben ona hep Mandras dedim ve çoğu insan içinde adı hep Mandras oldu. Mandras savaşın sonunda Almanlarla birlikte öleli çok zaman oluyor. Kendi kabahatiydi, kötü bir sonu oldu. Eğer bir ana bir şeye üzülmüyorsa o zaman kaçınılmaz olarak bir başka şeye üzülüyor. Biliyor musunuz, derler ki ceviz ağacı önce meyve verdiğinde ölüm getirirmiş. Mandras benim ilk ve tek meyvemdi ve ben de o ceviz ağacı gibiydim. Bir zamanlar bir nişanlısı vardı ve bu Pelagia zamanla benim kızım gibi oldu. Tanrı'ya şükürler olsun. Kış ortasında çiçek açan badem ağacı haline getirdi beni. Bu tavernayı açtık ve işte böyle yaşıyoruz. Neyse işte Mandras o zaman ufacık bir oğlan çocuğuydu ve pek güzel bir çocuktu. Bana hiç çekmemişti de şansına babasına çekmişti. Savaştan geri geldiğinde benim gibi daha çirkin görünmeye başladı. Jandarmalar gelip de gitmek için hazırlanmaya birkaç saatimiz olduğunu söyleyince önce aptala döndük ve sonra da bir çeşit panik yaşadık. Yaptığım ilk şey Leyla Hanım'a koşmak oldu çünkü onun hizmetçisiydim. Garip bir tepki gösterdi, çok heyecanlanmış görünüyordu ama ben buna aldırmayacak kadar acele ediyordum. Bana seyahat için para verdi. Sonra annemin kendi başına hazırlanmaya çalıştığı baba evine koşturdum. Babam çoktan sarhoş olmuştu ve annem ''Hiçbir işe yaramıyorsun, domuzun evladı. Seni burada bırakacağım, domuzun dölü.'' diyerek onu sarsıyor ve suratına tokatlar indiriyordu. Eh kocam Gerasimos tam o anda geldi ve bana dosdoğru ''Yürü gidiyoruz, eve dön ve hazırlan, sepete biraz yiyecek koy. Taşıyabileceğimiz kadar da su şişesi ve biraz da sıcak tutacak giysi al. Sonra gidiyoruz.'' dedi. ''Ne?'' dedim. ''Ne demek istiyorsun sen? Gittiğimizi biliyorum ya.'' Bana baktı ve çok soğukkanlıydı. ''Biz tekneyle gidiyoruz.'' Dehşetle donup kaldım. Annem de öyle oldu. Dedim ki ''Ne teknesi? Ben hiç binmedim o tekneye. Annemle babam ne olacak?'' ''Başka kız kardeşlerin de var. Annen ve baban onlarla gitsin. Sen ve oğlan kayıkla benimle geleceksiniz.'' Annemle kocam kas katı, maden kadar katı bir dürüstlükle dosdoğru birbirlerine bakmaktaydılar. Annem bana döndü ve dedi ki, kocan ne diyorsa onu yapmalısın. Biz başımızın çaresine bakarız, hallederiz. Ama ana dedim. Ve annem bir parmağını dudaklarıma bastırdı. Kocanla git dedi. Senin yerin onun yanıdır. Tekrar karşılaşırız Tanrı izin verirse eğer. Biz Kefalonya'ya gidiyoruz dedi kocam. Bunu hatırlayabilir misiniz? Kefalonya mı dedi annem. Tekrarlayın diye emretti kocam. Aklınızda kalana kadar tekrarlayın. Annem Kefalonya, Kefalonya, Kefalonya diyerek öylece dikildi. Şimdi hatırlıyor musun diye sordu kocam. Kefalonya diye tekrarladı gözleri yaşlarla dolan ve sesi titreyen anacığım. Yunanistan'a vardığınızda Kefalonya'nın yolunu tutun ve orada Drapanitikos ailesini sorun. Eğer Tanrı izin verirse bizi bulursunuz. Drapanitikos, Drapanitikos diye tekrarladı annem. Drapanitikos. Kocam anamın elini öpüp alnına ve yüreğinin üstüne değdirdi. Sonra da onu kucakladı. Kız kardeşlerimi de kucakladı. Sonra babamın elini aldı. Her zamanki gibi diş ağrısını geçirmek için içip sarhoş olmuş ve kusmak üzere olduğu halde onun elini de öptü. Ermeni Levon kötü dişin çekilmesi için para ödememişti ki hiç. Çünkü bütün Ermeniler dişçi geri gelmezden evvel alınıp götürülmüştü. Ben de annemle kız kardeşlerimi öptüm ve doğruyu söylemek gerekirse ağlayamayacak kadar şaşkındım. Çoktan çıkmış olan kocamın ardından koştum ve niye Kefalonya diye sordum. O da çünkü Yunanistan'da adını bildiğim tek yer orası. Kaza geçirip burada karaya oturan bir gemiden sağ çıkmış olan büyük babam Kefalonyalıymış ve adı da Gerasimos Drapanitikos'muş. Bana da onun adı verilmiş. Burada büyük anamla karşılaşmış ve bir daha evine dönmemiş. Kefalonyalıların nadiren kendi vatanlarına gömülen gezginler olduğunu söylerdi ve burada ölmeyi doğal karşılıyordu. Niye Drapanitikos adı verilmemiş sana? Çünkü Drapanitikos değilim, o ikinci bir ad ve bizim burada kimsenin ikinci adı yok ki. Bu görüşme eve gitmek için yamaca tırmanırken yapılmaktaydı. Nefesimiz kesilmiş olduğundan pek öyle ayrıntılara filan da girmiyorduk. Kefalonya nerede? Batıda bir yerde soracağız ve oraya vardığımızda da Drapanitikos ailesini soracağız. Bu sayede yabancıların memleketinde hiç kimse olmaktan kurtulacağız. Annem de kız kardeşlerim ne olacak? Kayık yeterince büyük değil, batardık ve bu da hepimizin sonu olurdu. Niye kayıkla gidiyoruz ki? Niye herkesle birlikte gitmiyoruz? Kefalonya'ya da sonra gidebiliriz. Durdu ve bütün samimiyetiyle bana baktı ve dedi ki, nedeni o tekne benim sahip olduğum yegane şey. O tekneyle deniz olan her yerde hayatımı kazanabilirim. Bir başka nedeni de jandarmalara itimadımın olmaması. Levon ile öteki Ermenilere ne oldu hatırla. Buradan ayrılmalarıyla ölmeleri arasında bir gün bile geçmedi. Herkes öyle dedi. Onları götürenler Kürtlerdi, aşiret adamlarıydı. Doğudan gelen yabani adamlardı. Gerçek asker bile değildiler. Kürtlerin Ermenilerden nefret ettiğini herkes bilir. Bunlarsa jandarma ve bizden nefret etmiyorlar. Aynı kapıya çıkar dedik hocam. Atlar, arabalar filan görüyor musun ortada? Bizim için yapılmış herhangi bir hazırlık, katırlara ve eşeklere yüklenmiş gölgelikler filan. Bana sorarsan yarımız ölmeden herhangi bir yere varabilirsek şanslı sayılırız. Ama annem dedim, kız kardeşlerim. Bana bakarak cevapladı. Sana tercih hakkı veriyorum, sana emretmiyorum. Karımsın ama sana emretmiyorum. Sana emredebilirdim ama emretmiyorum. Eğer istiyorsan annenle birlikte gidip benimle Kefalonya'da Drapanitikos ailesini bulduğun zaman buluşursun. İşte o anda hayatımın en zor kararını verdim. Bir görevle öteki görev arasında tercih yapmadım. Bir tür sevgiyle öteki tür sevgi arasında tercih yaptım ve bir daha ailemden kimseyi görmedim. Onlara ne olduğunu hiç öğrenemedim. İşte biz tam kumsalda kayığı hazırlar ve içine yiyecek ile su koyarken de olabilecek şeylerin en korkuncu oldu. O olanın gölgesi bütün seyahati kararttı ve benim yakamı da hiç bırakmadı. Hala sık sık rüyasını görürüm ve gecenin yarısı kalkıp koca bir yudum rakı içsem bile görüntüleri zihnimden çıkartıp atamam. Öyle zannediyorum ki o olan şey ailemle vedalaşmaktan bile kötüydü. Çünkü o zaman onları bir daha görmeyeceğimi biliyordum. Herhalde size çocukluk arkadaşım Filotei'den bahsetmişimdir. Kendisi de başka bir çocukluk arkadaşım olan İbrahim diye bir çobanla sözlüydü. Filoteyi padişahla bile evlenebilecek kadar güzeldi. Ama İbrahim de evleneceği için mesuttu. Çünkü onlar çocukluktan itibaren hep birbirlerini sevmişlerdi. Daha çocukluklarında kararlaştırılmıştı evlilikleri. Zaten bir keçi çobanı da iyi kazanır çünkü başka insanların keçilerine bakmak için para alır. Bir yıldan ötekine tek bir sikkeyi bile zor gören insanlar vardı. Filoteyi ise İbrahim'le evlenince onlara kıyasla zengin olacak sayılırdı. Tek dezavantajı dinini değiştirmek zorunda kalacak olmasıydı ama o zamanlar oralarda bir Hristiyan kadının bir Müslümanla evlenerek din değiştirmesi önemli sayılmazdı. İnançlar zaten iç içe geçmişti. Bazen Müslümanlar Hristiyan ayinlerine katılıp kollarını kavuşturarak arka sıralarda dururlardı. Neden daima kollarını kavuştururlardı hiç bilmiyorum. Neyse işte Filoteyi Müslüman olsa da olmasa da ikonayı ziyaret etmeye devam edebilecekti. İnsanın ya böyle ya öyle olmasını gerektiren şimdiki zamanlar gibi değildi o zamanlar. Jandarmalar Hristiyanları alıp götürmeye geldiklerinde öyle zannediyorum ki Filoteyi kaçıp İbrahim'i bulmaya gitmişti. Çünkü henüz evlenmiş değillerdi ve onunla evlenmeden çıkıp gitmek zorunda kalacaktı. Birbirlerine neler söylemiş olabileceklerini bilmiyorum. İnsan ancak tahminde bulunabiliyor. Sorun şuydu ki İbrahim savaştan geri döndüğünden beri normal değildi ve aileler onun yine normalleşmesini beklemekteydiler. Eğer delirmiş olmasaydı belki de Filoteyi yardan aşağıya iteklemezdi. Yukarıda olduklarını gördüm. Çok ilginç bir tavırla bir yukarı bir aşağı koşturup duruyorlardı. Ve birbirlerine bağırıp el kol işaretleri yapıyorlardı ama sözleri anlayamıyordum. Ellerini başlarına, gözlerine götürmek, birbirlerinin kol ağzını tutmak gibi şeyler yaptıklarını görüyordum. İçinde bulundukları karmaşayı ancak tahmin edebilirsiniz. Özellikle de İbrahim'in henüz normalleşmediğini göz önüne alırsanız. Bana kavga ediyorlarmış gibi geliyordu. İbrahim'in koca mastı köpeği de bir aşağı bir yukarı zıplayıp havlayarak her şeyi daha da berbat bir hale getiriyordu. Sonra İbrahim'in öne doğru bir hamle yaptığını ve Filoteyi'nin sanki kendi etrafında şöyle bir dönüp düştüğünü gördüm. Filoteyi yarın birkaç metre altındaki bir kaya çıkıntısına çarptı ve sanki tahtadan yapılmışçasına zıpladı sonra dümdüz düştü ve yarın dibindeki bir taş yığınına küt diye vurup oradan da sıçrayarak çakıl taşı yaygısının üstüne birkaç adım öteye düştü. Gerasimos'la bir an için donup kaldık ve aptal aptal birbirimize baktık. Sonra ben Filoteyi'ye koşup onu sırt üstü çevirdim. Makine gibiydim çünkü daha hisler devreye girmemişti. Size Filoteyi'nin içinde bulunduğu durumu anlatmam çok zor. Filoteyi hakkında düşündükçe anlıyorum ki onu tanımlamak çok da zor değil. Yani zeki değildi ya da komik ya da ilginç. Hiçbir bilgisi veya öğrenimi yoktu. Aslında pek öyle neşeli bile değildi. Yalnızca iki hırsı vardı onun. Bunlardan biri güzel olmaktı, öteki de İbrahim'le evlenmek. Hiç kuşkusuz birkaç çocuktan sonra güzelliğini yitirecekti ve o zamana kadar buna aldırmaz hale gelmiş olacaktı. Çünkü annelik insanı boşuna kibire yer bırakmayacak kadar meşgul eder. Birçok anlamda Filoteyi bir hiçti ve çok küçük bir dünyada yaşıyordu. Kaderi de sıradan olmaktı. Öyle zannediyorum ki ihtiyarlayacak kadar yaşamış olsaydı hayat öyküsü yarım sayfaya sığdırılabilirdi. Ve öyle zannediyorum ki hiç doğmamış olsaydı dünya açısından hiçbir şey fark etmezdi. Ancak gerçek olan da şu ki tanıyan herkes onu severdi. Nazikti, tatlı huyluydu, karmaşık bir yanı yoktu ve içinde kötülük bulunmazdı. Üstüne üstlük de fazlasıyla güzeldi ve güzel şeyleri severdi. Yüzüne ve ifadelerine bakıp ruhen tatlı biri olduğunu söylemek mümkündü. Bu yüzden de onu yarın dibinde gördüğümde duyduğum dehşet dayanılır gibi değildi. Çünkü taşlar güzelliğinde derin yaralar açmıştı. Kesikler kesikten ziyade gözyaşları gibiydiler. V biçimindeydiler ve içlerine minik taşlar dolmuştu. Giysileri yırtılıp açılmıştı. Yüzü yer yer kemiklerine kadar sıyrılmıştı ve burnunun ucu gitmişti. Gözlerindeki kanı silmeye çalıştım ama sildikçe yine doluyordu. Filoteyi, Filoteyi, Filoteyi diye bağırıyordum. Sesimin hıçkırıklarla ve öfkeyle dolduğunu hissedebiliyordum. Beni işitti çünkü çok alçak bir sesle Durasulakimu dedi ve sonra sanki beni hatırlıyormuş gibi birazcık gülümsedi. Başını kucağıma koyduğumda ağzından kan geldi ve çenesinin iki kenarından aktı. Leyla Hanım'ın bana böyle seslendiğini ve Filoteyi'nin de bunu ondan öğrenmiş olduğunu hatırladım. Bir dakika sonra Gerasimos elini omzuma koydu ve öldü dedi. onun haklı olduğunu fark ettim. İşte o zaman İbrahim'in köpeğiyle birlikte bize bakan iki benek gibi yarım başında durduğunu gördüm. Ve ruhumun öfkeyle yanıp tutuşarak dolup taştığını hissettim. Bu tutuşmuş öfkeyle İbrahim'e beddualar etmeye başladım. Beddualar şimdi sık sık aklıma geliyor ve uyanıp kendi dudaklarımdan çıkarken işitiyorum onları. Avaz avaz bağırdım. Seni mezarına yatıracak bir oğul sahibi olamayasın hiç. Senin için yas tutacak bir kız sahibi olamayasın. Gözlerin kanla dolsun. Kulaklarına ulumalar dolsun. Bağırsakların taş dolsun. Bu bedduaların nereden çıktığını bilmiyorum. Çünkü daha önce kimsenin herhangi bir benzerini duymuş değildim. Hafızamda onları buralarda insana doğru gelmeyen o Türkçe kelimeleri göğsümün derinliklerinde bir yerden çıkan kendi sesimle duyduğumda ellerimi kulaklarımın üstüne koyuyorum ama hiçbir şey kesmiyor bu sesi ve unutamıyorum. Kara bir öfkeyle doluydum. Bu öfkeden tam anlamıyla hiçbir zaman kurtulamadım. Bazen beni güçlü kıldı bu öfke ama olmasa hayatım daha iyi geçebilirdi. Aynı öfkeyi sonradan hissettiğim ikinci olay oğlum Mandras'ı bir kadına tecavüz etmek üzere yakalamamdır ve ona artık oğlum olmadığını söyledim. Dedim ki seni reddediyorum, seni tanımıyorum. Geri dönmeyeceksin. Yaşadığım sürece seni bir daha asla görmek istemiyorum. Seni unuttum ve beddualarım seninledir. Asla huzur yüzü görmeyesin. Yüreğin göğsünde yanıp tutuşsun, yalnız ölesin. Ona dedim ki ben seni öldürmeden önce sen defol git. Çok güçlü bir bedduaydı bu da ama çocukluk arkadaşım olduğu ve çok sevdiğim İbrahim'e etmiş olduğum beddualarla kıyaslanması söz konusu değildi. Sık sık bu bedduaların içimde böyle birikmiş olması kötü bir kadın olduğumun işareti midir diye merak etmişimdir. Bazen de İbrahim benim yüzümden geri kalan günlerini lanetlenmiş olarak mı geçirmiştir diye meraklanırım. Ben beddua etmeyi bitirdiğimde o orada hiç kımıldamadan duruyordu. Ve biz denize açıldığımızda o hala orada kımıldamadan durmaktaydı. Kuşkusuz oğlum Mandras'ı unutmadım. Bir ana oğlunu nasıl severse öyle sevdim onu. Ve beddua ederken öyle söylemiş olsanız bile oğlunuzu unutmuyorsunuz. Çocuğunu kaybetmek bir insanın katlanmak zorunda kaldığı en zor şey. Mandras denizde öldü, tıpkı kocam Gerasimos gibi. Ve şimdi ben burada Kefalonya'dayım. Aile namına hiçbir şeyim olmadan... Türkiye'de o imkansız tercihi yaptığımda kendi kararımla öksüz ve yetim kalmıştım. Sonra kocamdan dul kaldım ve en sonunda da kendi çocuğumdan yoksun kaldım. Böyle bile olsa şikayet ediyor değilim. Beni yanlış anlamayın. Hayatta mutlu olduğum zamanlar oldu ve pek çok şey için şükran duyuyorum. Memleket hiç de yalnızca doğduğunuz yer olmuyor. Şimdi size Türkiye'den Kefalonya'ya nasıl geldiğimizi anlatacağım.